Ayrım 11, sayfa 89, 6. bölüm. Genius Maltby, iyi, kültürlü bir aileden gelme, okumuş, efendiden ufak tefek bir adamdı. Babası 5 parasız ölünce bir yere katip olarak takıldı kaldı. Tam 10 yıl bu takıntıdan kurtulabilmek için cılız bir savaşım verdi. İşten sonra möbleli pansiyon odasına dönüyor, koltuğundaki yastıkları kabartıyor, akşamlarını da kitap okuyarak geçiriyordu. Stevenson'ın denemeleri onca İngilizce yazılının en güzel örnekleriydi. Eşekle yolculukları kim bilir kaç kez okudu. 55. yaş gününden az sonra Genius pansiyon merdiveninde bayıldı kaldı. Ayıldığında soluklarının hırıltılı, yetersiz çıktığını ilk olarak fark etti. Acaba kaç zamandır böyle diye merak etti. Gittiği doktor iyi, hatta iyimser bir adamdı. Hastalığın iyileşemeyecek kadar ilerlemiş değil, dedi. Gene de ciğerlerini San Francisco'dan kurtarmalısın. Bu kentin sisinde kalırsan yılı sağ çıkaramazsın. Sıcak, kuru bir iklime taşın. Sağlık durumundaki bu aksaklığa Genius pek sevindi. Çünkü 10 yıldır kendisinin kopamadığı bağları bu kaza koparmış oluyordu. $500 vardı. Parasını biriktirdiği için değil, harcamak aklına gelmemişti de ondan. Kendi kendine, bu parayla ya kurtulur, yaşama yeniden gıcır gıcır başlarım, ya da ölür, her şeyden kurtulurum, diye düşündü. Çalıştığı yerde birisi ona, Cennet Çayırı denilen ılık, Kuytu Vadi'nin sözünü edince, Genius da hemen oraya gitti. Vadinin adı hoşuna gitmişti. Bilinmezden gelen bir işaret bu, diye düşünüyordu. Yaşayacağım demeye geliyor, ya da ölümün güzel bir simgesi. Bu adın onca kişisel bir anlam taşıdığını seziyor, çok seviniyordu çünkü 10 yıldan beri dünyada hiçbir şey onun için kişisel bir anlam taşımamıştı. Cennet Çayırı'nda pansiyon almak isteyen birçok aile vardı. Genius hepsini bir bir gözden geçirdi. Sonunda Quaker adındaki dul kadının çiftliğini seçti. Kadına ek bir gelir gerekiyordu. Sonra Genius çiftlik evinden ayrı bir kulübede yatıp kalkabilirdi. Bayan Quaker'ın küçük yaşta iki oğlan çocuğu vardı. Çiftliğini işleyebilmek için de bir ırgat tutmuştu. Ilık iklim Genius'un ciğerlerini okşar gibiydi. Vadideki yılı dolmadan yüzüne renk gelmiş, kilosu artmıştı. Çiftlikte rahattı, mutluydu. En iyisi yazıhanede geçirdiği 10 yılı üstünden silkip atmıştı. Şahane bir tembelliğe alışmıştı. Seyrek sarı saçlarını taramadan geziyor, gözlüğü burnunun ucuna kaydığı zaman aldırış bile etmiyordu. Aslında gözleri küçülenmeye başlamıştı. Gözlüğü salt alışkanlıktan takıyordu artık. Sabahtan akşama dek dişlerin arasında bir sap ot ya da bir çavan çöpü çiğneyip duruyordu. Günlerini ağır ağır geviş getirerek düşünmeye adayan en tembel insanların edindikleri bir huy. Genius'un bu iyileşim dönemi 1910 yılına rastlar. 1911'de Bayan Quaker, komşular ne der acaba diye düşünmeye başladı. Evinde bekar bir adam barındırmasının nelere yoğrulabileceğini düşündükçe tasalanıp kaygılara düşer olmuştu. Genius'un gerçekten tümüyle iyileştiğine inanç getirir getirmez Dul Hanım tasalarını dile getirdi. Genius nikah kıydı ona. Hiç zaman geçirmeden güle oynaya. Artık onun da bir evi, parlak bir geleceği vardı. Çünkü yeni Bayan Maltby 200 dönümlük otlak tepelerle meyve ve sebze yetiştirmeye elverişli tarlaların sahibiydi. Genius, eski pansiyonundaki kitaplarını, arkası ayarlanabilen koltuğunu, Velasquez'in kardinal kitabının ciltli kopyasını getirdi. Önünde uzanan geleceği güneşli, ılık, dingin bir öğleden sonra olarak görüyordu. Bayan Maltby hemen ırgatı savarak kocasını işe koymaya niyetlendi. Gel gelelim bu uğraşta, nereden tutacağını bilmediği için daha da kafasını karıştıran bir garip dirençle karşılaştı. İyileşme sürecinde Genius tembelliğin tiryakisi olmuştu. Vadiyi de çiftliği de çok seviyordu ama oldukları gibi seviyordu onları. Ne eski şeyleri sökmeye ne de yeni şeyler dikmeye hevesi vardı. Bayan Maltby eline bir hortum tutuşturup da sebze bahçesini sulamaya yolladığı zaman onu bir de bakıyordunuz saatler sonra ayaklarını çayırdan akan dereye sarkıtmış, kitap okurken buluyordu. Özür diliyordu Genius. Nasıl oldu bilmem ki, diyordu. Yalan da değildi söyledikleri. Önceleri karısı onun tembelliği, kılıksız dolaşması yüzünden çok başının etini yedi. Ne var ki Genius, az sonra karısının sözlerini hiç dinlememek gibi bir huyun edindi. Karısının hanımefendiliğe yaraşmayan davranışlarını görüp dikkate almayı terbiyesizlik sayıyordu. Sakat birine gözlerini dikip bakmak gibi bir şey. Bayan Maltby, kocasının bu sesi direnişini kırmak için bir süre didiştikten sonra kendi de saçı başı dağınık gezmeye başladı. Burnunu çekerek mırıldanıp duruyordu. 1911 ile 1917 arasında Maltby'ler iyice yoksullaştılar. Genius çiftliği işlemeye hiç mi hiç yanaşmıyordu. Sonunda birkaç dönüm otlak satarak yiyecek, giyecek parası yaptılar. Gene de hiçbir zaman evlerinde yeterli yiyecek bulunmuyordu. Yoksulluk çiftliğin üzerine bağdaş kurup oturmuştu. Maltby'lerin üstleri başları da dökülüyordu. Sırtlarına yeni bir şeyler yapılmayalı nice zaman oluyordu ama Genius, David Grayson'ın deneme yazılarını keşfetmişti. İşçi tulumunu giyip dere kıyısındaki firavun incirlerinin altında oturuyordu. Doyum serüvenlerinden karısıyla karısının iki oğluna parçalar okuduğu da oluyordu. 1917 yılının başlarında Bayan Maltby gebe olduğunu anladı. O yılın sonlarına doğru da şiddetli bir grip salgını, alaycı, yırtıcı bir hainlikle çiftliğe pençesini geçirdi. Belki de az beslenmiş olduklarından iki çocuk aynı zamanda hastalandılar. 3 gün, 3 gece evin içi, titrek parmaklarıyla çarşaf uçlarına sımsıkı tutunarak yaşamın yakasını salmamaya çalışan ateşli terli çocuklarla doldu taştı sanki. İki oğlan 3 gün 3 gece güçsüzlüklerine karşın direnip savaştılar. 4. günde ikisi birden öldüler. Anaların haberi olmadı bundan çünkü tam o sırada o da doğum yatağındaydı. Yardıma gelen komşular haberi ona verecek yüreği ne de o taş yürekliliği kendilerinde bulamadılar. Kara humma anayı doğum sancısı çekerken vurdu. Yeni doğan yavrusunu göremeden aldı götürdü. Doğumda yardımcı olan komşu kadınlar vadide her gittikleri yerde karısıyla çocukları ölürken Genius Maltby bir dere başında kitap okuyordu diye laflar yaydılar. Ne var ki bu tam doğru sayılamazdı. Oğlanların yatağa düştükleri gün Genius gerçi ayaklarını dereye sallandırıp kitap okumuştu ama onların hastalığından haberi olmadığı için. Sonradan ne yapacağını bilemeyerek hasta çocukların yatakları arasında mekik dokunmuş, onları oyalamak için saçma sapan konuşup durmuştu. Büyük oğlanı elmasların nasıl yontulduğunu anlatmıştı. Öbürsünün başucunda ise gamalı haçın nasıl çok eskilerden kalma, güzel, anlamlı bir simge olduğunu belirtmişti. Çocuklardan biri o define adısını okurken can verdi de, okuduğu bölümü bitirip başını kaldırıncaya değin Genius'un haberi bile olmadı. Ne yapacağını bilmez, şaşkın durumdaydı. Elinde avucunda ne varsa çocuklara sunmuştu ama bunlar ölüme derman şeyler değildi ki. Genius bunun böyle olduğunu zaten bildiğinden durum daha da ağırına gidiyordu. Ölülerin hepsi kaldırılınca Genius dere başına döndü. Eşekle yolculuklardan birkaç sayfa okudu. Modesty'nin inatçılığını okudukça içine pek sinmemekle birlikte hih hih gülmekten de kendini alamıyordu. Bir merkebe Modesty'nin adını takmak Stevenson'dan başka kimin aklına gelirdi ki? Komşu kadınlardan biri Genius'ı içeri çağırdı. Ağzını açıp gözünü yumarak onu öyle bir kalayladı ki Genius çok utandı. Kadını dinlemedi bile. Kadın elini beline dayayıp dudaklarını bükerek Genius'ı dik dik süzdü. Sonra yeni doğmuş olan oğlan çocuğunu getirdi. Onun kucağına verdi. Viyaklayıp duran küçük bir velet. Genius çocuğu nereye bırakacağını bilemediğinden uzun süre kucağında tuttu. Vadidekiler Genius için bir sürü laf ediyorlardı. Kimi işgüzarlar onun tembelliğini hor görüyor, kimileri de kıskanıyorlardı. Ama çoğu zaman beceriksizliğinden ötürü acıyorlardı ona. Onun mutlu olduğunu vadideklerin hiçbiri anlayamıyordu. Bir doktorun öğüdü üzerine bebenin sütü için aldığı keçinin öyküsü dillere düştü. Genius aldığı keçinin dişi mi erkek mi olduğunu sormadığı için alışının nedenini de keçinin sahibine anlatmamış. Keçi eve geldiği zaman Genius eğilip hayvanın karnına bakarak büyük bir ciddilikle ''Normal bir keçi mi bu?'' diye sormuş. ''Elbette'' demiş keçiyi satan. ''Ama ard ayaklarının arasında torbamsı bir şey olması gerekmez mi? Hani süt için demek istiyorum.'' Vadidekiler buna kahkahalarla güldüler. Sonradan yeni, daha uygun bir keçi sağlandığında Cins hayvancağızı 2 gün mıncıklamış ama tek bir damla süt sağmamıştı. Bu keçiyi de kusurlu diye geri vermeye kalktı. Neyse ki sonunda keçinin sahibi sütün nasıl sağılacağını gösterdi ona. Bazıları onun bebeği altında tutup sütü doğrudan emzirttiğini gördüklerini söylüyorlarsa da bunun aslı astarı yoktur. Şu var ki Cinyas'ın çocuğu büyütebileceğine vadideklerin bir türlü aklı eremiyordu. Günlerden bir gün Cinyas, Montre'ye giderek çiftlik işlerine baksın diye yaşlı bir Alman tuttu. Yeni ırgata $5 peşin verdi. Sonra da hiç para ödemedi. Aradan daha 2 hafta geçmeden ırgat öylesine haylazlaşmıştı ki efendisinden daha fazla bir iş yaptığı yoktu. İki adam sabahtan akşama oturup çene çalıyor, ilgi ya da meraklarını çeken konuları tartışıyorlardı. Çiçeklerin nasıl renk yürür, doğada bir simgeler düzeni var mıdır, Atlantis nerededir, İnkalar ölülerini nasıl gömerlerdi. Baharda patates ekiyorlardı ama Ekim'de hep geç kaldıkları gibi böceklere karşı patateslerin üstlerini külle örtmesini de unutuyorlardı. Fasulye, darı, bezelye ekip bir süre çıkan filizlere bakıyor, sonra hepsini unutuyorlardı. Her yeri ot bürümüştü. Cinyas'ın diz boyu bir otluğa dalıp aranarak solgun renkli bir hıyar bulup kopardığını görenler şaşmıyorlardı artık. Cinyas ayakkabı giymekten de vazgeçmişti. Çünkü sıcak toprağa yalın ayak basma hoşuna gidiyordu. Zaten ayakkabısı da yoktu. Öğleden sonraları Cinyas oturup uzun uzun Jakob Stutzel ile konuşuyordu. "Biliyor musun?" diyordu ona. "Çocuklar öldüğü zaman dehşetin doruğuna vardığımı sanmıştım. Sonra daha ben bunu düşünürken duyduğum dehşet kedere dönüştü. Keder de hafifleyerek bir hüzün olup çıktı. Nasıl diyeyim, ne karımı ne de çocuklarımı pek yakından tanımamış olsam gerek. Belki de bana aşırı yakındılar da ondan. Garip bir şey bu, birilerini çok yakından bilmek. Uzağı gören kafalar olduğu gibi ancak yakını görebilen kafalar da oluyor. Ben kendime yakın olan şeyleri hiçbir zaman pek iyi seçememişimdir. Söz gelimi kitaplardan bildiğim Parthenon bana şu karşıdaki kendi evimden daha yakındır." Birden Cinyas'ın yüzü duygularının etkisiyle seyirdi. Gözleri coşkuyla parladı. "Jakob, Parthenon'daki sütun kornişlerinin kabartmalarını gördün mü hiç? Kitaplardaki resimlerinden falan." "Evet, pek de beğendim," dedi Jakob. Cinyas elini ırgatının dizine dayadı. "Ah o atlar," dedi. "Göksel çayırlara doğru 4 nala yollanmış olan o şahane küheylanlar. Sonra korniş köşesinin hemen ardındaki inanılmaz bir bayramı kutlamaya giden o coşkun, gene de gururlu genç soylular. İnsan çok mutlu bir atın neler duyduğunu nasıl bilebilir acaba? Ama o sütunu yontan usta biliyormuş demek. Yoksa o kabartmaları öylesine yapamazdı." Ve konuşma böylece sürüp giderdi. Cinyas bir konuda uzun süre konuşamıyordu. İki adam yemek vakti geldiği zaman otların arasındaki tavuk yumurtalarının yerini bulamadıklarından çoğu kez aç geziyorlardı. Cinyas oğluna Robert Louis adını takmıştı. Aklına geldiği zaman oğlanı bu adla çağırırdı. Bir yandan Jakob Stutzel, efendisinin bu edebiyatçılık özentisine hep baş kaldırarak "Çocukların adları da köpek adları gibi olmalı," diye fikir yürütürdü. "Tek bir hece bir at için yeter de artar. Robert bile çok uzun. Bob denmeli ona." Jakob neredeyse dediğini yaptıracaktı. Cinyas, "Seninle uzlaşmaya varalım," dedi. "Robby diyelim oğlana. Robby Robert'tan daha kısa değil mi sence?" Cinyas zaten çoğu zaman Jakob'a karşı yenik düşerdi. Çünkü Jakob kendini saran örümcek ağlarıyla ucun ucun savaşmaktan hiçbir zaman temelli vazgeçmemişti. Arada bir üstüne erdem hırsı basarak evi temizlediği bile oluyordu. Robby ağırbaşlı bir çocuk olarak büyüdü. Babasıyla Jakob'un peşinden dolaşarak onların konuşmalarını dinliyordu. Cinyas ona hiçbir zaman küçük bir çocuk gibi davranmadı. Küçük çocuklara nasıl davranılacağını bilmiyordu ki. Robby bir görüşünü belirttiği zaman iki erkek saygıyla kulak kabartarak bu görüşü kendi tartışmalarında kullanıyor, dahası kimi kez bundan yola çıkarak bir takım araştırmalar yapıyorlardı. Tek bir öğleden sonraya bir sürü keşifler sığdırıyorlardı. Cinyas'ın ansiklopedisi her gün kaç saldırıya uğruyordu. Koca bir firavun çınarı çayırdan akan çayın üstüne doğru dümdüz bir dal uzatmıştı. Üçü bu dalın üstüne oturup konuşuyorlardı. Erkekler ayaklarını suya sarkıtıp parmaklarıyla çakıl taşlarını oynattıkça çocuk da onlar gibi yapabilmeye özenerek yırtınıyordu. Ayağının suya erişmesi onun gözünde erkek olmanın ölçeklerinden biriydi. Bu arada Jacob da ayakkabı giymekten vazgeçmiş, Robbie ise ömründe ayakkabı nedir bilmemişti. Konuşup tartışmaların sonu gelmiyordu. Robbie çocuksu konuşmasını bilemiyordu. Böyle konuşulduğunu hiç duymamıştı ki. Bu üç kişinin yaptıkları şeye tam bir konuşma da denemezdi. Bırakırlardı bir düşünce tohumu kendiliğinden filiz sürsün. Sonra onun bir ağaç olmasını, ağaçtan dallar çıkmasını hayranlıkla, huşuyla seyrederlerdi. Konuşmalarının oluşturduğu garip meyvelere kendileri de şaşarlardı. Çünkü onlar başkaları gibi düşüncelerine kendi istedikleri yönü vermezler. Fışkıran sürgünleri ise ne budarlar ne de çomaklara saldırırlardı. Ağacın dalına dizilip otururlardı üçü de. Giysileri çaputlardan başka bir şey değildi. Saçlarını anca gözlerine girmesin diye keserlerdi. İki büyüğün hiçbir zaman düzeltmedikleri uzun sakalları vardı. Aşağıda çakıllarla oynaşan ayak parmaklarının açtığı havuzcuktaki suyun üstünde uçuşan su sineklerini seyrederlerdi. Tepelerindeki dev ağaç Esenyel'de ağır ağır sallanır, arada bir yaprak düşürürdü yere. Koyu sarı bir mendil misali. Robbie 5 yaşındaydı. Kucağına bir yaprak düştüğü zaman ''Bence bu firavun çınarları iyi ağaçlar.'' dedi. Yalnızca Jacob yaprağı aldı, parşömenini yolarak kaburgasını bıraktı. ''Öyle.'' diye çocuğa hak verdi. Su boylarında yetişirler. İyi şeyler suyu sever. Kötü şeyler oldu mu olası kupkurudurlar. Firavun çınarları kocamandırlar. İyidirler, dedi Cengiz. Bana öyle geliyor ki iyi şeyler, iyi yürekli şeyler ayakta kalacaklarsa çok kocaman olmalıdırlar. İyilerin küçümenlerini, kötülüklerin küçümenleri yer bitirir de ondan. Kocaman şeylerin zehirli ya da güvenilmez oldukları pek az görünmüştür. İşte bu yüzden İnsan düşüncesinde de büyüklük, iyiliğin simgesidir. Küçüklük de kötülüğün. Anlayabiliyor musun bunu, Robbie? Evet, anlıyorum. Filler gibi. Filler çoğu zaman haindirler. Ne var ki fil deyince aklımıza uysal, iyi bir hayvan gelir. Ya su? Diye Jacob araya girdi. Su için dediklerini anladın mı? Yok, anlayamadım. Ama ben anladım, dedi Genius. Demek istiyorsun ki su yaşamın tohumudur. Doğanın üç elementinden su sperm yerine geçer, toprak ana rahmidir. Güneşte gelişmeye yön veren, biçim veren güç. Böylece bu iki adam çocuğun aklını saçmalıklarla dolduruyorlardı. Karısıyla iki oğlunun ölümünden sonra vadi halkı Genius Malpi'den kaçınır olmuştu. Onun salgın sırasındaki taş yürekliliğinin söylentileri öyle boyutlara ulaşmıştı ki sonunda kendi ağırlıklarına dayanamayarak dengelerini yitirdiler, tepe taklak olup unutulmaya yüz tuttular. Gel gelelim komşular, Genius'ın çocukları ölürken kitap okuduğunu unutsalar da son zamanlarda onun bir sorun olmaya başladığını unutamazlar. Burada, bu verimli vadide Genius, ürkünç bir yoksulluk içinde yaşamaktaydı. Öbür aileler küçük birer servet sahibi olur, fortlar, radyolar alır, elektrik kullanır, haftada 2 kez Montreux'de Salinas'ta sinemaya giderlerken Genius her gün biraz daha kötülüyor, partal bir yaban olup çıkıyordu. Vadedeki çiftçiler onun ota boğulmuş o güzelim tarlalarına, hiç budanmayan meyveliklerine, devrilmiş çitlerine sinir oluyorlardı. Kadınlar onun kapısının önünde süprüntüler yığılan, pencere camları kirden gözükmeyen leş gibi evini düşündükçe öğürüyorlardı. Genius'ın tembelliğiyle, utanmazlığıyla hem erkeklerin hem de kadınların kanını oynatıyordu. Kendi derli topluluklarıyla örnek olup onu haylazlığından utandırmayı umarak bir süre ona konukluğa gidip geldiler. Gel gör ki Genius onları eşitliğin verdiği candan bir rahatlıkla karşılıyordu. Ne yoksulluğundan ne de pırtıklığından şuncacık utandığı yoktu. Zamanlı komşular onu toplum dışı saymaya başladılar. Kapısını kimse çalmaz oldu. Cennet çayırı, Genius'ı kendini bilenlerin arasından attı. Bu kişiler onu kapılarına gelse de geri çevirmeye kararlıydılar. Ayrım 11 sonu. Sayfa 98. Bu bölümde geçen yabancı isimler: Genius Maltby, J U N I U S M A L T B Y, Stevenson, S T E V E N S O N, Quaker, Q U A K E R, Velasquez, V E L A S Q U E Z, David Grayson, D A V I D G R A Y S O N, Modestin, M O D E S T I N E, Jakob Stutzel, J A K O P S T U T Z L E, Parthenon, P A R T H E N O N, Robert Louis, R O B E R T L O U I S, Robby, R O B B I E.